Ayrım 13.
Hüseyin Avni Bey, genel kurulun namusu muhteremdir. Gözünü aç. Ben bir teşkilat ile yetinmiş değil, ben Kuvayi Milliye'nin temeliyim. Sen uyurken benim bayrağım parlıyordu. Benim gayem gerçekleşmiştir. Muhittin Baha Bey, bırak Salih Efendi. Hakaret reddolunur, henüz ortadadır. Şahsiyata lüzum yok sesleri, şiddetli gürültüler. Hüseyin Avni Bey, ben şerefimle yaşar bir insanım. Ben Hüseyin Avni'yim, gürültüler. Ben Büyük Millet Meclisi'nin üyesiyim. Şahsiyat kabul etmem. Hiçbir vakit kabul etmem. Ragıp Bey, Kütahya, arkadaşlar, düşmanlarımızın isteği oluyor. Başkan, 5 dakika oturumu tatil ediyorum. İkinci oturum açıldığı zaman meclis az çok yatışmış durumda olarak görüşmeler başladı. Tartışmaya sebep olan önergenin okunması bir zorunluluk haline gelmişti. Mustafa Kemal Paşa da önergenin okunmasını artık mahzurlu saymıyordu. Söz alarak okunmamasını imaen söylemiştim. Fakat bu kürsüden bu münasebetle söylenen sözler o önergeden o kadar çok muzurdur ki artık önergenin okunması da hiçbir haize ehemmiyet değildir. Aksine belki önergenin okunması uygun olur ve hiç kimse şüphe ve tereddütte kalmaz dedi. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın önergeyi imzalayanlar arasında hafiye olduğunu ileri sürmesi milletvekillerini sarsmıştı. Birinci oturumda olduğu gibi ikinci oturum açıldıktan sonra da bu hafiyenin açıklanması ısrarla isteniyordu. Mustafa Kemal Paşa şimdilik yaptığı açıklamayla yetinilmesinin uygun olacağını, yakında Yüksek Meclis'in her şeyi öğreneceğini, bütün vicdani sorumluluğu kabul ederek bugün bir iki isim söyleyebileceğini, ancak böylece durumun karışması ihtimali bulunduğunu belirtti. Buna rağmen milletvekilleri tatmin edilmiş görünmüyorlardı. Son tartışmalara yol açan önerge nihayet okundu. Fakat bu tartışmalar hükümeti güven oyu istemeye sevk etmiş bulunuyordu. Önerge sahiplerinin ve özellikle tek başına da olsa savunmakta azimli görünen Avni Bey'in konuşmalarının meclis çoğunluğunca tasvip edilmediği de anlaşılıyordu. Güven oyu isteyerek hükümet durumunu takviye edecek ve Mustafa Kemal Paşa'nın bir gün önce alkışlarla kabul edilen beyanatı bir kere daha meclisin tasvibinden geçmiş olacaktı. İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Paşa söz alarak hükümetin bu konuşmalar sebebiyle içine düştüğü güç durumu belirtti. Ve milletin, memleketin geleceğine ait en önemli bir meselede görüştüğümüz yolda tam bir güvenle hareket edebilmek üzere, tayini esami ile güven oyu talep ediyorum dedi. Oylama ve tasdif yapılırken görüşmelerde devam ediyordu. Muhalif grup, Mustafa Kemal Paşa'nın meclis içinde hafiye olduğu hakkında sözünü meclisin muhterem şahsiyetine tariz ve hatta tehdit olarak kabul etmişti. Mutlaka hafiyelerin isimleri açıklanmalıydı. Bu konuda Mersin Milletvekili Selahattin Köseoğlu Bey bir önerge vermişti. Bu önerge Mustafa Kemal Paşa'yı son derece sinirlendirdi. Paşa ikinci hücumunu bu defa Selahattin Bey'e yine şahsını hedef tutarak sert bir şekilde yapacaktı. Önerge üzerine söz isteyen Mustafa Kemal Paşa özetle şöyle dedi. Selahattin Beyefendi aramıza sonradan katılmıştır. İşin başlangıcında memleket için böyle bir meclis toplamaya lüzum olmadığı kanaatindeydi. Halen de bu meclisin mahiyetini idrak edememiştir. Bundan dolayı kendisini özürlü sayarım. Kendisini mazur göreceğim bir sebep de bizim için belli olan zihniyetidir. Çünkü Selahattin Bey bu meclisin içine gelirken, bu milletin sinesine girerken İngiliz sefarethanesinden geçerek İngiliz torpidosuna binmiştir. Bu sırada Selahattin Bey oturduğu yerden evet İngiliz torpidosu ile geldim diye bağırınca Mustafa Kemal Paşa sözüne şöyle devam etmiştir. Ve ilk yaptığı şey milli ve vatani vazifesiyle meşgul olan bir arkadaşı yerinden oynatmak ve yerine geçmek olmuştur. Dipnot: Mustafa Kemal Paşa ordu müfettişi sıfatıyla Anadolu'ya giderken Sivas'taki 3. Kolordu Kumandanlığı'na Albay Refet Bey'i tayin ettirerek beraberinde götürmüştü. Refet Bey Kolordu Kumandanlığı yapmaktayken Harbiye Nezareti Refet Bey'i İstanbul'a çağırmış ve yerine bir İngiliz torpidosu ile Albay Selahattin Bey'i göndermişti. Mustafa Kemal Paşa bu olayı hatırlatmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın bu ağır ithamına Selahattin Bey'in verdiği cevabın önemli saydığımız kısımları şöyledir. Evet, ben İngiliz elçiliğinin hazırladığı bir torpido çeker ile Samsun'a geldim. Beni gönderen Harbiye Nezaretinde isimlerini söylemek istemediğim yüksek kişilerdir. Beni o zaman hükümet ile Anadolu arasında mevcut olan uçurumu düzeltmek için göndermişlerdir. Paşa Hazretleri bunu bilmez değillerdir. Beni bu meclis içinde çalıştıran, beni bu meclise katan yüce şahsiyetleridir. Bana mevus olmaklığım teklif edildiği zaman işim çok dedim. Rica ederim, burada her söz söylemek isteyen böyle lekelenirse bu meclis içerisinde oturmayalım. Burası eğer milletin evi ise serbest olalım. Bu nedir? Ayıptır. Anlamıyorum. Herhangi bir mesele için bir arkadaş bir soru sorsa, sonra alnına bir damga vuruluyor ve üzerine çamur atmak için bir tertip kuruluyor. Allah'tan korkalım, Allah'tan. Selahattin Bey'in konuşması bitince Meclis Başkan Vekili Hasan Fehmi Ataç, şu kısa konuşma ile görüşmeleri bir sonuca bağlamış ve güven oyunun sonucunu bildirmiştir. Efendim, gizli polis hakkında yüksek meclis görüşlerini gösterdi. Karar almaya lüzum görmüyorum. Bunun yakın bir zamanda yüksek meclise gönderilmesini vekiller heyetinden istemek hakkımızdır. Bu önergede okundu, tutanağa geçti. Bunda oya sunulacak bir nokta görmüyorum. Vekiller heyetine güven meselesinde oya katılan 134 kişidir. 134'ü de güven oyu vermiştir. Dipnot, gürültü koparan önergeyi imzalayanlar da bir hükümet buhranı yaratmanın sorumluluğundan çekinerek hükümete güven oyu vermişlerdir. Mesele hallolundu. Oturumu tatil ediyorum. Bu surette saltanatçılar büyük bir yenilgiye uğramış oluyorlardı. İleride daha kuvvetli bir grup ile tekrar mücadeleye girişmek üzere bu kere alttan alarak daha fazla direnmemişlerdi. Yeni bir devlet merkezi aranıyor. Bir devlet kurulurken her şeyin düşünülmesi gerekiyordu. Büyük Millet Meclisi'nin toplanması, hükümet teşkili, anayasa yapılması, bir takım organik kanunların kabulü, Sayıştay, Yargıtay teşkili gibi çalışmalarla devlet şekillenirken yeni bir devlet merkezi seçmek de şüphesiz akla gelebilecekti. Hükümeti böyle bir düşünceye sevk eden iki sebep vardı. Eski devlet merkezinin İstanbul'un işgal altında bulunması ve Ankara'nın o günkü haliyle devlet merkezi olmaya elverişli sayılmaması. Bursa ve Edirne'den sonra 1453 yılından beri Osmanlı Devleti'nin merkezi olan İstanbul, bu sıfatıyla son zamanlarda iyi bir imtihan geçirmemişti. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde, 1911-12 Balkan Harbi'nde düşman orduları İstanbul'un kapılarına dayanmışlar ve payitahtın düşmesine ramak kalmıştı. Birinci Dünya Harbi'nde ise İstanbul'u kaybetmek tehlikesiyle her an burun buruna yaşanmış ve sonunda korkulan başa gelmişti. Devlet merkezinin başka bir yere taşınması aslında yeni bir fikir değildi. Zaman zaman bu konu üzerinde düşünenler bulunmuştur. Türk ordusunda uzun yıllar hizmet görmüş Golç Paşa, General von der Golt da bunlardan birisidir ve İstanbul'un hükümet merkezi olarak elverişsiz durumuna 1897 yılında dikkati çekmişti. Golç Paşa bu vesileyle İstanbul'un güzelliklerini, milletler arası bir şehir niteliğinde oluşunu belirttikten sonra adeta kehanette bulunarak şöyle demişti. Osmanlı İmparatorluğu'nu köklü reformlarla kurtarmak isteyecek bir büyük hükümdarın, başkenti Türkçe ile Arapçanın sınırı üzerinde bir yere, mesela Konya'ya veya Kayseri'ye, hatta belki daha güneyde bir yere taşınması gerekecektir. İstanbul bütün güzelliklerine rağmen kozmopolit bünyesiyle, zevk ve sefahat yuvalarıyla, içine gömüldüğü rehavet havasıyla, vurdum duymazlığı ile, imtiyazları ile, memleketsever kimselerin duygularını rencide etmekteydi. Birinci Balkan Harbi yenilgisinden sonra ünlü yazar Süleyman Nazif bir yazısında İstanbul'a şu şekilde çatıyordu. Hatta meyvesi en bol bölgelerde bile açlıktan, yoksulluktan, ümitsizlikten ızdırap çeken Anadolu'nun sessizliği uzun sürmeyecektir artık. Tanrı'ya sığınmanın ve sabrın bir sınırı vardır. Anadolu uyanıyor. İstanbul'daki eğlencelerin bedelini ödemek durumunda bir vasıta olduğunu anlayarak yeni ve sağlam bir güç kazanacaktır. Hakkın silahını kuşanarak küstah ve bozulmuş başkentin karşısına dikilecek ve onunla hesaplaşacaktır. Ne gariptir ki Türk devlet merkezinin İstanbul'da mı, Anadolu'da mı olması gerektiği konusu başka bir açıdan milli mücadelenin ilk yılında Türklerden çok İtilaf devletlerini uğraştırmıştır. Profesör Jayski bu hususa şöyle değinmektedir. O sıralarda Paris'teki Barış Konferansı başkenti Anadolu'nun içinde bir yere taşımanın isabetli olup olmayacağı meselesiyle uğraşıyordu. Clemens Q ve Venizelos, padişahın daha iyi göz altında bulundurulması için İstanbul'da kalmasını öğütler. Halifeliğin bir çeşit Vatikanlaştırılmasını teklif ederlerken Lloyd George Bursa'ya taşınması üzerinde duruyordu. Clemens Q bu fikri şöyle alaya almıştı. Bu takdirde padişah Papa Pi VII'nin Fontainebleau'daki sürgünlüğünden 1812'de daha iyi bir durumda bulunacaktır. Müsteşar Berthelot, 12 Aralık tarihli barış antlaşması tasarısında hukuki ve mali yönlerden sıkı bir şekilde denetlenmesi şartıyla Osmanlı Hükümet Merkezi'nin Konya'ya taşınmasını öngörmüştü. 22 Aralık günü toplantıda varlığına lütfen hak tanınan ufalmış Türkiye'nin başkentinin Konya mı Bursa mı olursa daha uygun olacağı tartışıldı. İstanbul'un düşman eline geçmesi yalnız bir devlet itibari meselesi değildi. Türkiye'nin bütün harp sanayi tesisleri, silah, cephane ve malzeme depoları İstanbul'da kurulmuştu. Bunların bir tehlike anında Anadolu'ya taşınması mümkün olamazdı ve olamamıştı. Şimdi en geniş ve ağır şekilde bunun acısı çekilmekteydi. İşte hükümet bu görüşte belki zamansızdı. Ama Anadolu'da yeni devlet merkezi seçmek için çalışmalara girişmişti. Bu çalışmalara başlangıç teşkil eden hükümet kararı aynen şöyledir. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 8, Sayfa 4. Allah'ın yardımı ile İstanbul'un kayıtsız şartsız kurtarılması başarısına ulaşılsa dahi, onu bir merasim merkezi olarak muhafaza edip milletin asıl istiklal merkezini, gerçek faaliyet ve hükümet merkezini, fabrika ve resmi kurumlarını, Anadolu'nun strateji bakımından en emin ve güvenli bir yerine nakletmek ve kurmak lüzumu son harp ile tamamen ve noksansız anlaşılmış olduğundan, 28 Kasım 1920 günü toplanan vekiller heyeti. Önce milli sınırlar ve milli savunma bakımından harita üzerinden inceleme yaparak hükümet merkezi olabilecek bölgelerin bir daire ile tespit edilmesinin Genelkurmay Başkanlığı'na verilmesi. Sonra, fikir ve ihtisas sahibi bir özel komisyon kurarak, bu daire içinde inceleme gezisi yaptırarak merkez olmak üzere kabul edilecek şehrin tespiti. Üçüncü olarak, bu başkent komisyonunun 1. Düşünülen merkezin mümkünse sahile, trafiğe elverişli bir şehir ile bağlı olmasına. 2. Düşünülen merkezin memleketin dört tarafına bağlanması imkanı bulunmasına. 3. Elektrik üretilebilecek tabi veya suni şelalelere yakın olmasına. 4. Mümkün olduğu kadar kömür madeni çevresinde olmasına. 5. Ormanlık bir alana yakın bulunmasına. 6. Genel ihtiyaca yetecek kadar sulara sahip bulunmasına veya suların taşınmasının mümkün olmasına. 7. Yerin, havasının ve suyunun güzelliğine. 8. Büyük bir şehir kurmaya elverişli araziye malik bulunmasına. 9. Yapı malzemesinin temininin mümkün olmasına. 10. Ve medeni şehir için bunlardan başka lüzumlu göreceği hususların lüzum ve vücuduna dikkat etmesine ve bu şartların hepsi bulunmadığı takdirde çoğunluğu kendinde toplayan bir yerin seçilmesine. Son olarak, bu hazırlık sonunda baharda gerekli teşebbüslere ve inşaata hemen başlanarak 1921 yılı kışında düşünülen başkente hükümetin taşınmasına ve çeşitli hükümet dairelerinin şimdiden esaslı olarak kurmaya girişecekleri resmi kurumların bu merkezde kurulmasına dikkat etmelerine karar vermiştir. İş bu kararın yürütülmesine Genelkurmay, Milli Savunma, Bayındırlık, İktisat ve Sağlık Bakanları memurdurlar. Kararda söz edilen komisyonda 3 milletvekilinin bulunmasını uygun gören hükümet, seçtiği milletvekillerine izin verilmesi için meclise bir yazı yazmıştı. 31 Ocak 1921 günü birinci oturumda bu yazının okunmasıyla görüşme açıldı. Hükümetin sözcülüğünü Maliye Vekili Ferit Tekbey yapıyordu. Milletvekillerinin çoğu böyle bir çalışmaya, hatta ana fikre büyük bir tepki gösterdiler. Başka iş kalmadı mı efendim? İstanbul'u bütün bütün unutuyor muyuz? Henüz ne olacağımız belli olmadığı bir zamanda bu teşebbüs siyasete zararlıdır. İstanbul başkent olarak kalacaktır. Allah bana Anadolu'da bugün bir İslam merkezi, bir Osmanlı başkenti kurmayı nasip etmesin. Bu barış meselesinden daha mı önemlidir? İstanbul, daima İstanbul sözleriyle hükümet adeta protesto yağmuruna tutulmuştur. Hükümet sözcüsünden başka ancak pek az milletvekili yeni bir devlet merkezi fikrini sempatiyle karşılamıştır. Bunlardan biri Konya Milletvekili Vehbi Hoca, diğeri de Kayseri Milletvekili Ahmet Hilmi Bey'dir. İstanbul terk edilirse Konya ve Kayseri'nin devlet merkezi için namzet olması ihtimali bu iki milletvekiline hükümet teklifini sempatik göstermiştir. Hoca Vehbi Efendi bunu pek belli etmemiş fakat Kayseri Milletvekili esas üzerinde durmadan Kayseri'nin hükümet merkezi seçilmeye ne kadar elverişli olduğunu bütün sataşmalara ve alaylara rağmen uzun uzun anlatmıştır. Aleyhte konuşan milletvekilleri aşağı yukarı hep aynı şekilde ve daha çok hislere seslenerek konuşmuşlardır. Hem bu konuşmalardaki görüşü aksettirdiği hem de kısmen değişik bir havada olduğu için Lazistan milletvekili Ziya Hurşit Bey'in, dipnot, Atatürk'e karşı tertiplenen İzmir suikastı ile başlarından olduğu için asılmıştır. Konuşmasını buraya alıyoruz. Efendiler, bir önceki meseledir. Bulgar orduları Çatalca'ya geldiği zaman bazı hafif kalpli insanlar İstanbul'dan başkenti taşımak istediler. Ferit Bey, dipnot, Atatürk'e karşı tertiplenen İzmir suikastı ele başlarından olduğu için asılmıştır. O zaman da İfham, dipnot, Ferit Bey'in çıkardığı gazetenin adı, yazı yazdılar. Gerçek vatanseverler bunu reddettiler. Bugün azizim, düşman karşısında uygun bir yer aramak istiyorsak Merih'e gidelim. Düşmanlarımız görmesinler, kaçalım efendim. Büyük Petro Rusya'yı kurduğu zaman, muharebe devam etmekte olduğu bir zamanda İsveç'ten aldığı Neva Nehri sahilinde Petersburg'u yapmıştır. Dipnot, bu sırada maliye vekili oturduğu yerden şu suale müdahalede bulunuyor. Bugünkü payitahtları nerede? Moskova'ya gelmesi başka sebeptendir. Petro diyor ki, benim milletim geriye gitmeyecektir, daima ileri gidecektir. İkinci olarak, fabrikaların memleketin her tarafında eşitlikle çoğalmasını düşünüyorsak efendiler, kabahat İstanbul'da değildir, idare şeklindedir. Sorarım Ferit Bey'e, Krupp fabrikası Paris'te mi, Erhan Krupp Berlin'de midir? Almanya'nın ticaret merkezi Berlin midir? Efendiler sorarım. Armstrong Wilkerst, Londra'da mıdır? Fabrikalar başka meseledir. Başkenti Merih'e nakledelim yahut Zühre'ye. Özel misyon kararnamesi çıktıktan sonra memleketin her tarafı cennet olacaktır ve başkent İstanbul'da kalacaktır. Müslümanların gözünde tütüyor. Sultan Hamid kadar olsun orada bir siyaset takip edemiyoruz. Merhum İstanbul halkından asker almıyordu. Bu suretle İstanbul'da Müslüman nüfusunu topluyordu. Orayı Müslüman şehri yapmak için çalışıyordu. Böyle giderse biz oradaki bütün Müslümanları dağıtacağız. Bunun kesinlikle reddini teklif ederim. Alkışlar. İstanbul'un dışında bir hükümet merkezi tasavvur olunması, yeni devletin kurucuları arasında Osmanlı damgasını taşımayan yeni ve ileri fikirlerin değerli sayıldığını göstermesi bakımından önemlidir. Gerçi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetin bu tasavvurunu ve teklifini bu mesele bugünün meselesi değildir gerekçesiyle reddetmiştir. Fakat Osmanlıların yalnız bir ikmal merkezi, insan ve malzeme olarak kabul ettiği Anadolu'nun artık vatan sayılacağı daha bugünden anlaşılmış oluyordu. Anadolu'da bir devlet merkezi kabulü diğer taraftan saltanat ve hilafet müesseselerinin hiç değilse yalnız saltanatın reddi anlamını da taşıyordu. Bu düşünce gerçekleştiği takdirde devlet başkanının da Anadolu'da oturması gerekecekti. Halbuki Osmanlı hanedanını bunca saray, köşk ve kasırdan ayırmak mümkün değildi. Bunu göze alacak faziletli bir hanedan mensubu çıksa bile hilafet müessesesi İstanbul'da kalmaya mahkumdu. Bu çapraşık durum nasıl telif edilebilirdi? Muhafazakar grup Anadolu'da bir devlet merkezi düşüncesinin altında yatan bu anlamı şüphesiz sezmişti. Ama ilk adım böylece atılmış oluyordu. Bir defa fikir tartışılmıştı. Nasıl olsa bir gün kabul edilebilecek olgunluğa da erişecekti. F. İlk bütçe. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunu belirleyen en önemli basamaklardan biri de bütçe yapılmasıdır. Modern devlet anlayışına göre bütçesiz bir devlet düşünülemeyeceğinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasa çalışmaları ile aynı zamanda bütçe ile uğraşması gerek yeni devlet kuruluşu bakımından gerekse İstiklal Harbi'nin mali yönü bakımından üzerinde durulacak bir olaydır. Bu kitabın birinci cildinde milli mücadelenin mali kaynakları üzerinde kısaca durulmuştu. Burada yeni devletin ilk bütçesini gözden geçirmeden önce İstiklal Harbi'nin mali yönünün ne gibi güçlükler gösterdiğini belirtecek birkaç noktaya dokunulacaktır. Doğu Ordusu 1920 yılı sonlarına hatta 1921 yılı başlarına kadar Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maliye Bakanı'nın ifadesine göre devletin mali yardımı ile değil kendi imkanları ile yaşamıştır. Bu orduya hiçbir yerden bir kuruş verilmediği halde ordu 1. Dünya Harbi'nde bu bölgeye yığılan ve düşmandan ele geçirilen askeri eşyayı ve yiyecek stoklarından fazla olanları satarak ihtiyacını karşılamış ve Ermeni harekatını da bu imkanlarla yapmıştı. Hükümetin kurulduğu günden itibaren devlet geliri sayılabilecek her şeye el atıldığı halde mali işlerin bir düzene sokulabilmesi 1920 yılının sonlarını bulmuştu. Bu süre içerisinde orduya devlet gelirinden hemen hiçbir yardım yapılamıyordu. Mesela Batı cephesindeki orduya nazari olarak 1 milyon 200 bin lira tahsis edildiği ve bu paranın 3 ayda verilmesi kararlaştırıldığı halde 6 ay sonra bile bu paranın ödenmesi mümkün olamamıştı. Gerek subaylar gerekse diğer memurlar maaş alamıyorlardı. Yine örnek olmak üzere şunu söyleyebiliriz ki posta idaresi havale edilmek üzere kendisine tevdi edilen paraları idare memurlarının maaşlarına vesaire hizmetlerine tahsis ediyor ve para ait olduğu kimseye gönderilmiyordu. 1921 yılı Ocak ayı başlarında Erzurum posta idaresi halka 350 bin lira borçluydu. Çeşitli yerlerden havale edilen bu 350 bin lira sahiplerine ödenmediği için bir seneden beri Erzurum'da posta muamelesi yapılamamaktaydı. İlk bütçenin Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandığı 1921 Ocak ayında bile hükümetin maaş borçları 1,5 milyon lirayı buluyordu. Anam, koyun, keçi vergisi ödenmemiş maaşların kapatılmasına ayrılmıştı ve tahsilat yapıldıkça memurlara maaşlar ödeniyordu. Ordunun muntazam bir ordu haline getirilmesiyle ilgili gayretler ordu geliştikçe mali güçler yaratmaktaydı. Batı cephesindeki ordu için ayda 1 milyon lira olmak üzere Doğu, Güney ve Merkez orduları dahil bütün orduya ayda maliyenin 4 milyon lira ödemesi gerekiyordu. İşte ilk devlet bütçesinin ele alındığı sırada mali durumun görünüşü böyledir. İlk bütçe hükümet tarafından meclise 1920 yılı Eylül ayı sonunda verilmişti. Muvazene-i Maliye Komisyonu'nda incelenen bütçe tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda 3 Ocak 1921 günü görüşülmeye başlanıldı. Mali yılbaşı 1 Mart olduğuna göre bütçeye ait olduğu yılın bitmesine 2 ay kala meclisçe ele alınmış oluyordu. Bu hal, görüşülen konunun bütçe olmaktan çıktığının en açık bir delilidir. Çünkü bütçeler normal olarak kapsadığı mali yıldan önce kanuniyet kesbetmeliydi. Fakat hükümetin bütçesi ancak bu tarihlere yetiştirilebilmişti. Bütçe olmadan gelişigüzel sarfiyatın devlet düzenine uymayacağı mülahazası ile sarfiyat, muvakkat bütçelerle yani avans kanunları ile idare edilmişti ve mali yılın sonu olan 28 Şubat 1921 gününe kadar da böyle kalacaktı. Fakat garip bir durum olarak 1920 yılı geride kaldığı halde bu yılın bütçesi yine de kanun tasarısı olarak mecliste görüşülecek ve 28 Şubat günü kanuniyet kazanacaktı. 1921 mali yılı için söz konusu edilen bu anormal durum, 1921 ve 1922 mali yıllarına ait bütçeler için de aynen devam edecekti. Bir bakıma bunlara bütçe değil bilanço demek daha doğru olur. Milli mücadele devresi bütçelerinin diğer bir özelliği de bu bütçelerin açıkla kapanmasıdır. Harp masraflarının gittikçe artması karşısında gelirin denk getirilebilmesi için 3 yola başvurulmuştur. 1. Osmanlı Devleti'nin vergi kanunlarını değiştirerek vergi nispetlerini artırmak ve yeni vergiler ihdas etmek. 2. Rusya'dan yapılan yardımları ve çeşitli emanet akçelerini bütçe açığını kapamaya tahsis etmek. 3. Düyun-u umumiye faizini ödemeyerek bütçeye tahsis etmek. Dipnot. Söz konusu tarihte bütün düyun-u umumiye 162.121.625 lira ve bu borcun yıllık faizi de 9.652.000 liraydı. Bu üç yoldan başka Ziraat Bankası'na da başvurulmuş ve bankadan 1.200.000 lira borç alınmıştı. Fakat hiçbir tedbir masrafı karşılamaya yetmiyordu. Bu sebeple devlet düzeniyle bağdaştırılması mümkün sayılamayacak usullerle ordu ihtiyacının bir kısmını bizzat karşılıyordu. 1921 yılında bile bu düzensiz durum devam etmiş ve harbin sonuna kadar tamamen önlenememiştir. Maliye Bakanı Ferit Tekbey, Büyük Millet Meclisi'nin 3 Ocak 1921 tarihli toplantısında bütçe üzerinde uzun bir konuşma yaptı. Bütçeyi takdim eden bu konuşmasında şöyle diyordu. Bugün yüksek heyetinize eski imparatorluk bütçelerine nazaran gösterişsiz fakat siyasi halimize göre sağlam ve sağlıklı bir bütçe sunmuş bulunuyoruz. Bu bütçe olağanüstü parlak bir bütçe sayılamaz. Fakat bütçemizi zayıf ve karanlık kabul etmek de hiçbir zaman doğru değildir. Bütçenin tümü üzerinde yapılan uzun konuşmalarda söz alan milletvekillerinin çoğunluğu bütçeyi tenkit etmişti. Tenkitleri şu şekilde özetlemek mümkündür. Bütçe meclise geç gelmiştir. Meclis bu surette bir emri vaki karşısında bırakılmıştır. Hükümet parlak bir bütçe hazırlayamamıştır. Bütçe açığı görünenden fazladır. Hükümet övünülecek bir gelir sağlayamamıştır. Bütçe fakir halkın sırtında bir yüktür. Vergileri artırarak geliri artırmak makbul bir yol değildir. Hükümet israfa boğulmuştur. Tasarrufa riayet edilmemektedir. Mümkünse milli savunmadan başka işe para harcanmamalıdır. Lüzumsuz yere birçok memur beslenmektedir. Memur kadroları belli değildir, düzensizdir. Kadrolarda tensikat şarttır. Artık ihaneden vazgeçmelidir. Halktan hiçbir kimse hiçbir suretle kanun dışı para toplamamalıdır. Maaşlar muntazam ödenmemektedir. Maaş ödemekte adalet yoktur. Bazı yerlerde memurlar ve subaylar maaşlarını muntazam aldıkları halde bazı yerlerde aylardan beri maaş alamayan memurlar ve subaylar vardır.